Ayrım 15, KPSS tarih, tamamı çözümlü soru bankası, sayfa 245. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, ayaklanmalar ve Kurtuluş Savaşı, test 1. Soru 1. 23 Nisan 1920'de açılan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama, yürütme ve yargı görevlerini kendinde toplamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu davranışı ile amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? 1. Meclisi tek otorite haline getirmek. 2. Çabuk ve etkili kararlar almak. 3. İstanbul hükümetini yükünü hafifletmek. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. Çözüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama, yürütme ve yargı güçlerini kendinde toplayarak güçler birliği ilkesini uygulamıştır. Bununla meclisi tek otorite haline getirerek çabuk ve etkili kararlar almayı amaçlamıştır. Ancak İstanbul hükümeti yok sayıldığı için yükünü hafifletmek gibi bir amaç güdülmemiştir. Soru 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda yaptığı ilk anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Moskova, B. Gümrü, C. Kars, D. Ankara, E. Mudanya. Cevap B. Gümrü. Çözüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda yaptığı ilk anlaşma Ermenilerle yapılan 3 Aralık 1920 tarihli Gümrü Anlaşması'dır. Soru 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Milli sınırlarından ilk taarruzu aşağıdaki savaşların hangisinden sonra vermiştir? A. 1. İnönü, B. 2. İnönü, C. Kütahya Eskişehir, D. Sakarya, E. Büyük Taarruz. Cevap A. 1. İnönü. TBMM, Misak-ı Milli'den ilk taarruzu 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Moskova Anlaşması ile Batum'u Sovyet Rusya idaresinde bulunan Gürcistan'a bırakarak vermiştir. Soru 4. İtilaf devletleri düzenledikleri konferanslarından hangilerine hem TBMM hem de İstanbul hükümetini birlikte çağırarak Türk tarafında görüş ayrılığı yaratmak istemiştir? 1. Londra, 2. Lozan, 3. San Remo. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. İtilaf devletleri düzenledikleri Londra ve Lozan konferanslarına TBMM ile İstanbul hükümetini birlikte çağırarak görüş ayrılığı yaratmak istemişlerdir. Ancak San Remo konferansına sadece İstanbul hükümeti çağrılmıştır. Soru 5. İtilaf devletleri ilk kez aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra TBMM'nin varlığını resmen tanımak zorunda kalmıştır? A. 1. İnönü, B. 2. İnönü, C. Kütahya Eskişehir, D. Sakarya, E. Başkomutanlık. Cevap A. 1. İnönü. İtilaf devletleri ilk kez TBMM'nin varlığını 1. İnönü Savaşı'ndan sonra tanımak zorunda kalmıştır. Bu savaştan sonra düzenledikleri Londra Konferansı'nda TBMM'yi çağırarak resmen tanımışlardır. Soru 6. Teşkilat-ı Esasiye'nin TBMM'ye verdiği yetkilerinden hangilerinin günümüzde de sürdüğü söylenebilir? 1. Savaş ve barışa karar verme. 2. Bütün yasaları yapma, değiştirme ve kaldırma. 3. Hükümette görev alacak bakanları seçme. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. TBMM günümüzde de savaşa barışa karar verme, bütün yasaları yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisine sahiptir. Ancak hükümette görev alacak bakanları seçme yetkisi yoktur. Kabine sistemi uyarınca bakanlar Cumhurbaşkanı'nın görevlendirdiği başbakan tarafından seçilmektedir. Soru 7. Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyet Rusya'nın TBMM'ye yaklaşarak yardım etmesinde unsurlarından hangileri etkili olmuştur? 1. Rejimini yaymak istemesi, 2. Emperyalizme karşı olması, 3. Milli mücadeleye sempati duyması. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Kurtuluş Savaşı sırasında Sovyet Rusya TBMM'ye büyük yardımlarda bulunmuştur. Çünkü Türk Kurtuluş Savaşı emperyalist güçlere karşı yapılmıştır. Sovyet Rusya da emperyalizme karşı olduğu için bu mücadeleye sempati duymuştur. Ayrıca yeni Türk Devleti'nin rejimi henüz belli olmadığı için bu yardımlarla rejimlerini de yaymak istemişlerdir. Soru 8. Yukarıdakilerden hangileri Gediz Muharebesi'nin sonuçları arasında gösterilebilir? 1. Batı cephesinin ikiye ayrılması. 2. Ali Fuat Paşa'nın Moskova Büyükelçiliğine atanması. 3. Kuvayi Milliye'nin tasfiye edilmesi. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. 24 Ekim 1920 tarihli Gediz Muharebesi'nde Kuvayi Milliye birlikleri Yunanlılara mağlup olmuştur. Bunun üzerine yenilgiden sorumlu tutulan Ali Fuat Paşa, Batı Cephesi komutanlığından alınarak Moskova Büyükelçiliğine tayin edilmiştir. Kuvayi Milliye birliklerinin de yetersizliği görülerek tasfiye edilmiştir. Ayrıca Batı Cephesi de ikiye ayrılmıştır. İkiye ayrılan cephenin kuzey kanadına İsmet Bey, güney kanadına Rafet Bey getirilmiştir. Soru 9. TBMM'nin Milli Mücadele döneminde çıkardığı yukarıdaki kanunlardan hangilerinin Cumhuriyet döneminde de ayaklanmaların önlenmesi, asayiş ve güvenliğin sağlanmasında etkili olduğu savunulabilir? 1. İstiklal Mahkemesi Kanunu, 2. Hıyanet-i Vatanîye Kanunu, 3. Anam Kanunu. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. Milli Mücadele döneminde çıkarılan İstiklal Mahkemesi Kanunu ve Hıyanet-i Vatanîye Kanunu, Cumhuriyet döneminde de asayiş ve güvenliğin sağlanmasında etkili olmuştur. İstiklal mahkemeleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında da kurulurken, Hıyanet-i Vatanîye Kanunu halen yürürlüktedir. Anam Kanunu ise hayvancılıkla uğraşanlardan alınan verginin artırılması ile ilgilidir. Asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgisi yoktur. Soru 10. Yukarıdakilerden hangileri 1. TBMM döneminde gerçekleştirilmiştir? 1. 1. İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi. 2. Lozan Barış Anlaşması'nın onaylanması. 3. Saltanatın kaldırılması. 4. Ankara'nın başkent seçilmesi. A. 1 ve 3. B. 2 ve 4. C. 3 ve 4. D. 1, 2 ve 3. E. 1, 3 ve 4. Cevap A. 1 ve 3. Çözüm. 1. TBMM 23 Nisan 1920'den 11 Ağustos 1923'e kadar görev yapmıştır. 1. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat-4 Mart 1923'te düzenlenmiştir. Saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır. Lozan Barış Anlaşması 23 Ağustos 1923'te onaylanmıştır. Ankara ise 13 Ekim 1923'te başkent olmuştur. Soru 11. TBMM'ye karşı çıkan İsyanlarından hangilerinde etnik nedenler rol oynamamıştır? 1. Çerkez Ethem. 2. Cemil Çeto. 3. Ali Batı. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap A. Yalnız 1. TBMM'ye karşı çıkan Cemil Çeto ve Ali Batı isyanlarında etnik nedenler rol oynamıştır. Çünkü adı geçenler Kürt aşiret reisleri olup Kürt devleti kurmaya amaçlamışlardır. Ancak Çerkez Ethem isyanında etnik neden yoktur. Üstünlük ve liderlik gibi kişisel nedenler rol oynamıştır. Soru 12. Osmanlı Devleti'nin anayasası olan Kanuni Esası aşağıdakilerden hangisiyle tamamen yürürlükten kaldırılmıştır? A. Saltanatın kaldırılması. B. 1921 Anayasası'nın kabul edilmesi. C. 1924 Anayasası'nın kabul edilmesi. D. Lozan Barış Anlaşması'nın onaylanması. E. Cumhuriyet'in ilanı. Cevap C. 1924 Anayasası'nın kabul edilmesi. Kanuni Esası 1924 Anayasası'nın kabul edilmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Çünkü 1921 Anayasası savaş koşullarında hazırlandığı için geniş kapsamlı değildir. Bu nedenle bu anayasanın boşlukları kanunun esası ile doldurulmuştur. Ancak 1924 anayasası geniş kapsamlı olarak hazırlanınca kanunun esasiye gerek kalmamıştır. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A. Fransa ile Ankara Anlaşması'nın imzalanması. B. İtalyanların Anadolu'ya boşaltmaya başlaması. C. Kars Anlaşması'nın imzalanması. D. Yunanlıların savunmaya çekilmesi. E. İtilaf Devletleri'nin bloğunun parçalanması. Cevap B. İtalyanların Anadolu'yu boşaltmaya başlaması. İtalyanların Anadolu'yu boşaltmaya başlamaları Sakarya Savaşı'nda değil, İkinci İnönü Savaşı'nın sonuçları arasındadır. Sakarya Savaşı'nın sonucunda İtalyanlar Anadolu'yu tamamen boşaltmışlardır. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A. İtalya'nın Anadolu'dan çekilmesi. B. Kars Anlaşması'nın imzalanması. C. Ankara Anlaşması'nın imzalanması. D. Londra Konferansı'nın toplanması. E. Güney Cephesi'nin kapatılması. Cevap D. Londra Konferansı'nın toplanması. Londra Konferansı Sakarya Savaşı'ndan sonra değil, Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra toplanmıştır. Diğer seçenekler Sakarya Savaşı'nın sonuçları arasındadır. Soru 15. Lozan Barış Konferansı'nda Türkiye konularından hangilerini ittifak devletleriyle görüşmüştür? 1. Ulusal bağımsızlık. 2. Ulusal egemenlik. 3. Ekonomik bağımsızlık. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 3. Lozan'da Türkiye'nin ulusal bağımsızlığı ve ekonomik bağımsızlığı görüşme konusu olmuştur. Örneğin sınırları çizilerek kapitülasyonları kaldırmıştır. Ancak halkın kendi kendini yönetmesi demek olan ulusal egemenlik konu edilmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, ayaklanmalar ve Kurtuluş Savaşı. Test 2. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilan edilmesinden önce gerçekleşen olaylardan biri değildir? A. Lozan Barış Anlaşması'nın onaylanması. B. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulması. C. Saltanatın kaldırılması. D. Ankara'nın başkent seçilmesi. E. Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkarılması. Cevap E. Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkarılması. Çözüm. Lozan Barış Anlaşması 23 Ağustos 1923'te Cumhuriyet Halk Fırkası, 9 Eylül 1923'te saltanatın kaldırılması, 1 Kasım 1922'de Ankara'nın başkent olması, 13 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından önce gerçekleştirilmiştir. Ancak Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkarılması, halifeliğin kaldırılması ile birlikte 3 Mart 1924 tarihinde Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirilmiştir. Soru 2. Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızlara karşı Kahramanmaraş savunmasında zafer yolunu açan kahraman aşağıdakilerden hangisidir? A. Şahin Bey. B. Sütçü İmam. C. Hacı Muhittin Çarıklı. D. Hasan Tahsin. E. Rıfat Börekçi. Cevap B. Sütçü İmam. Çözüm. Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızlara karşı Kahramanmaraş savunmasında zafer yolunu açan kahraman Sütçü İmam'dır. Sütçü İmam halkın kenetlenerek Fransızlara karşı direnişe geçmesinde sembol olmuştur. Soru 3. Aşağıdaki savaşların hangilerinin sonucunda Türkiye'nin sınırlarını belirlemeye yönelik anlaşmalar yapılmıştır? A. 1. İnönü, 2. İnönü. B. 2. İnönü, Kütahya, Eskişehir. C. 1. İnönü, Sakarya. D. Sakarya, Kütahya, Eskişehir. E. 2. İnönü, Sakarya. Cevap C. 1. İnönü Sakarya. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Moskova, Sakarya Savaşı'ndan sonra Kars ve Ankara anlaşmaları yapılarak sınırlar belirlenmeye çalışılmıştır. Soru 4. TBMM Milli Mücadele döneminde devletlerinden hangileriyle imzaladığı anlaşmalarda Misak-ı Milli'den tavizler vermiştir? 1. Fransa, 2. Sovyet Rusya, 3. Ermenistan. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. TBMM, Fransa ile imzaladığı Ankara Anlaşması ile Hatay'ı, Sovyet Rusya ile imzaladığı Moskova Anlaşması ile Batum'u taviz olarak vermiştir. Soru 5. Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallık rütbesi ve Gazilik unvanı aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda verilmiştir? A. Sakarya Savaşı. B. 2. İnönü Savaşı. C. 1. İnönü Savaşı. D. Büyük Taarruz. E. Çanakkale Savaşı. Cevap A. Sakarya Savaşı. TBMM Mustafa Kemal Paşa'ya Sakarya Savaşı'ndan sonra Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi vererek ödüllendirmiştir. Soru 6. Lozan görüşmeleri hazırlıkları yapılırken TBMM saltanatı kaldırılmıştır. Bu durumun amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir.
1. Konferansa tek başına katılmak. 2. İtilaf devletlerinin görüş ayrılığı yaratmasını engellemek. 3. İtilaf devletlerinin desteğini almak. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. TBMM, Lozan görüşmeleri hazırlık aşamasında saltanatı kaldırmıştır. Çünkü Lozan konferansına TBMM'nin yanı sıra İstanbul hükümeti de çağrılmıştır. İtilaf devletleri böylelikle konferansta görüş ayrılıkları ve ikilik yaratmak istemişlerdir. TBMM de Lozan'a tek başına katılmak ve görüş ayrılıklarının oluşmasını engellemek amacıyla saltanatı kaldırmıştır. Soru 7. Lozan Barış Konferansı'nda sorunlarından hangileri Türkiye'nin aleyhinde çözümlenen konulardandır? 1. Boğazlar, 2. Kapitülasyonlar, 3. Savaş Tazminatı. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 2 ve 3. Cevap A. Yalnız 1. Lozan'da boğazlar konusu Türkiye'nin lehine çözümlenememiştir. Çünkü boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Savaş tazminatı olarak Yunanistan'dan Karaağaç kasabası alınmıştır. Soru 8. Mustafa Kemal Paşa 5 Aralık 1920 tarihinde İstanbul hükümeti ile yapılan Bilecik görüşmesini resmi olmaktan çıkarmıştır. Mustafa Kemal Paşa bu tutumuyla amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? 1. TBMM'den başka bir otoriteyi tanımamak. 2. İstanbul hükümetini yok saymak. 3. İtilaf devletlerinin tepkisini çekmemek. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. Mustafa Kemal Paşa bu tutumu ile TBMM'den başka bir otoriteyi tanımadığını ve TBMM hükümetinden başka bir hükümeti kabul etmediğini göstermiştir. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM'nin varlığına yönelik tehditleri önlemek amacıyla yaptığı çalışmalardan biri değildir? A. Vatana ihanet kanunu çıkarma. B. Düzenli ordu kurma. C. Takriri sükun kanunu çıkarma. D. İstiklal mahkemeleri kurma. E. İstanbul hükümetiyle resmi ilişkileri kesme. Cevap C. Takriri sükun kanunu çıkarma. Takriri sükun kanunu 1. TBMM döneminde değil 2. TBMM döneminde çıkarılmıştır. Şeyh Said isyanına bağlı olarak 4 Mart 1925 yılında yürürlüğe girmiştir. Soru 10. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık konusu TBMM'de savaşlarından hangilerinden önce tartışma konusu olmuştur? 1. Sakarya, 2. Büyük Taarruz, 3. Kütahya Eskişehir. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık konusu Sakarya Savaşı'ndan önce tartışma konusu olmuş ve 3 ay süreyle bu görev verilmiştir. Büyük Taarruz'dan önce yine tartışma konusu olmuş ve tekrar uzatılmıştır. Soru 11. İlk TBMM'de siyasal partiler yer almamıştır. Bu durumun nedenlerinden hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir? 1. Anayasal düzene geçmek. 2. Ulusal birliğin parçalanmasını önlemek. 3. Çok partili yaşama geçişi geciktirmek. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 3. Cevap B. Yalnız 2. İlk TBMM'de siyasi partilerin yer almaması ulusal birliğin parçalanmasını önleme amacına dönüktür. Çünkü siyasi partiler görüş ayrılıklarına yol açabilir. Bu olağanüstü şartlarda ulusal birlik bozulabilirdi. Ortam henüz böyle demokratik bir gelişmeye uygun değildi. Soru 12. Yukarıdakilerden hangileri Lozan Barış Anlaşması kapsamındadır? 1. İmroz ve Taşoz'un Türkiye'de katılması. 2. Karaağaç'ın tazminat olarak Türkiye'ye verilmesi. 3. Rodos ve 12 adanın Yunanistan'a ait olduğunun kabul edilmesi. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap B. Yalnız 2. Lozan'da Karaağaç'ın Yunanistan tarafından savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılmıştır. Soru 13. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda ordularımız yenilerek Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmesi,
devletlerinden hangilerinin Anadolu'yu terk etme faaliyetlerini durdurmasına yol açmıştır? 1. İngiltere, 2. İtalya, 3. Fransa. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Cevap B. Yalnız 2. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda ordularımızın yenilmesi nedeniyle Anadolu'yu terk etme faaliyetini durduran ülke İtalya'dır. İtalya, 2. Rün zaferinden sonra Anadolu'yu terk etmeye başlamıştır. Ancak verileri gelişme nedeniyle beklenmeye başlamış geçmiştir. Sakarya zaferinden sonra da Anadolu'yu terk etmiştir. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Konferansı'nda alınan kararlardan biri değildir? A. Boğazların Ulusları Komisyon tarafından yönetilmesi. B. Karaağaç Kasabası'nın Türkiye'ye bırakılması. C. Rodos ve 12 adanın Yunanistan'a ait olması. D. Kapitülasyonların kaldırılması. E. Paçikhane'nin İstanbul'da kalması. Cevap C. Rodos ve 12 adanın Yunanistan'a ait olması. Rodos ve 12 adanın Lozan'da Yunanistan'a değil İtalya'ya ait olduğu kararı Lozan'da görüşülen bir konu değildir. Soru 15. Teşkilat-ı esası ile dine ilişkin hükümleri ahkam-ı şer'iye yerine getirme yetkisi TBMM'ye verilmiştir. Bu uygulama ile amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı savunulabilir? 1. TBMM'nin tek otorite olduğunu göstermek. 2. Dinin istismar edilmesini önlemek. 3. Laiklik ilkesinin yerleşmesini sağlamak. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. Teşkilat-ı esasiye ile dine ilişkin hükümlerin yerine getirilmesi yetkisinin TBMM'ye verilmesiyle TBMM'nin tek otorite olduğunu göstermek ve dinin istismar edilmesini önlemek amaçlanmıştır. Ancak laiklik ilkesini yerleştirmek ve ilgisi yoktur. Çünkü laik devlet dine ilişkin hükümlere göre idare edilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, ayaklanmalar ve kurtuluş savaşı. Test 3. Soru 1. Yukarıdakilerden hangileri 1. TBMM tarafından onaylanmıştır? 1. Moskova Anlaşması. 2. 1926 Ankara Anlaşması. 3. Lozan Barış Anlaşması. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1 ve 3. Cevap A. Yalnız 1. Çözüm. 1. TBMM 23 Nisan 1920'den 11 Ağustos 1923 tarihine kadar görev yapmıştır. Moskova Anlaşması 1921 tarihinde imzalanmış ve 1. TBMM tarafından onaylanmıştır. Ancak 1926 Ankara Anlaşması ve Lozan Barış Anlaşması 2. TBMM tarafından onaylanmıştır. Soru 2. Lozan Barış Anlaşması'nda çözümlenen konularından hangileri Cumhuriyet döneminde Fransa ile yeniden sorun haline gelmiştir? 1. Kapitülasyonlar, 2. Osmanlı borçları, 3. Suriye sınırı. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 2 ve 3. Çözüm, Lozan Barış Anlaşması'nda kapitülasyonlar kaldırılmış ve bir daha sorun olmamıştır. Ancak Suriye sınırı ve Osmanlı borçları Cumhuriyet döneminde Fransa ile aramızda yeniden sorun yaratmıştır. Türkiye, Fransa'ya olan borçlarını ödeme konusunda güçlük çekince bu sorun yeniden gündeme gelmiş ve yeni bir anlaşmayla çözümlenmiştir. Hatay'ın ana vatana katılması da Fransa ile aramızda sorun yaratmış, ancak Suriye sınırı yeniden çizilmiştir. Soru 3. 1. TBMM'nin 24 Nisan 1920'de aldığı kararlarından hangileri 1. TBMM'nin olağanüstü yetkilerine sahip olduğunu kanıt olarak gösterilebilir? 1. TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. 2. Yasama ve yürütme yetkileri meclise aittir. 3. Hükümet kurmak gereklidir. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap B. Yalnız 2. 1. TBMM'nin aldığı yasama, yürütme yetkileri meclise aittir kararı olağanüstü yetkilere sahip olduğunu gösterir. Çünkü yasama yürütme yetkisi güçler birliği sisteminde meclise verilir. Normal hallerde güçler ayrılığı tercih edilir.
Bu durumda yasama yetkisi meclis, yürütme yetkisi ise hükümet tarafından kullanılır. Ancak hükümet kurulması olağanüstü bir durum değildir. Yine meclisin üzerinde hiçbir gücün olmaması da normaldir. Ulusal egemenlik anlayışında meclis en büyük güçtür. Soru 4. Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921 tarihinde 3 ay süreli olarak başkomutanlık görevine getirilerek kanun gücünde emir verme yetkisine sahip olmuştur. Ancak TBMM'nin 3 ay dolmadan da bu yetkileri geri alabileceği belirtilmiştir. Buna göre 1. Meclisin üstünlüğü ilkesi korunmuştur. 2. Mustafa Kemal'e duyulan güven netleşmemiştir. 3. Mustafa Kemal yasama yetkisine sahip olmuştur. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Verilen bilgilerden bütün yargılara ulaşılabilir. Şöyle ki Mustafa Kemal Paşa'nın kanun gücünde emir verebilmesi yasama yetkisine sahip olduğunu, yetkinin 3 ay ile sınırlandırılması, kendisine duyulan güvenin netleşmediğini, 3 ay dolmadan da meclisin bu yetkileri geri alabilecek olması da meclisin üstünlüğü ilkesini koruduğunu gösterir. Soru 5. TBMM'nin 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırması gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir? 1. TBMM'nin Türkiye'de tek yasal güç olması. 2. Yönetimdeki ikililiğin sona ermesi. 3. Ulusal egemenliğin gerçekleşmesi yolunda ilk adımın atılması. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 2. TBMM'nin saltanatı kaldırması ile Osmanlı Devleti resmen yıkıldığı için Türkiye'de tek yasal güç TBMM olmuş ve yönetimdeki ikilik sona ermiştir. Ancak ulusal egemenliğin gerçekleşmesi yolunda ilk adım olmamıştır. Ulusal egemenlik yolunda ilk adım 1876'da meşrutiyetin ilanı ile atılmıştır. Soru 6. Lozan Barış Anlaşması'nda kararlarından hangileri Türkiye'nin yabancı ülkelerin iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla hareket ettiğini gösterir? 1. Kapitülasyonların kaldırılması. 2. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması. 3. Yabancı okulların denetim altına alınması. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Verilen bütün öncüler Türkiye'nin iç işlerine karışılmasını önlemek amaçlıdır. Çünkü kapitülasyonlar yabancı devletlere bir takım ayrıcalıklar tanıdığı için iç işlere müdahaleyi kaçınılmaz hale getirdi. Yine yabancı devletlere ait okullar vasıtasıyla da bu müdahale olabilirdi. Zaten ayrıcalıklar Osmanlı Devleti'nden beri devletin iç işlerine karışılmasının en önemli bahanelerinden biriydi. Soru 7. Güney cephesinin kapanması, doğu sınırımızın kesinlik kazanması sonuçlarına yol açan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A. 1. İnönü, B. Sakarya, C. 2. İnönü, D. Kütahya, Eskişehir, E. Gediz. Cevap B. Sakarya. Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması ile Güney cephesi kapanmıştır. Yine Sovyet Rusya'ya bağlı Kafkas Cumhuriyeti'nde ile imzalanan Kars Anlaşması da doğu sınırımız kesinlik kazandırmıştır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin 1. İnönü Savaşı'ndan sonra düzenlenen Londra Konferansı'na katılmasının nedenlerinden biri değildir? A. Sevr Anlaşması'nın koşullarını hafifletmek. B. Türk milletinin gerçek temsilcisi olduğunu göstermek. C. İtilaf devletleri tarafından resmen tanınmak. D. Barış yanlısı olduğunu göstermek. E. Haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmak. Cevap A. Sevr Anlaşması'nın koşullarını hafifletmek. TBMM'nin Londra Konferansı'na katılmasının nedenleri arasında Sevr Anlaşması'nın koşullarını hafifletmek yoktur. Çünkü TBMM Sevr Anlaşması'nın bütününe karşıdır. Sevr'i yumuşatarak kabul ettirmek İtilaf Devletleri'nin amacıdır. Ancak diğer seçenekte verilenler Londra Konferansı'na katılma amaçları arasındadır. Soru 9. Lozan Barış Konferansı'nda kapitülasyonların kaldırılması fakat Türk adliyesini düzenlemek amacıyla yabancı uzmanlardan oluşan bir heyetin 5 yıl süreyle görev yapması kararlaştırılmıştır. Ancak Türkiye bu uzmanların önerilerini kabul etmek zorunda kalmayacak, danışman olarak görecektir denilmiştir. Türkiye bu tutumu ile amaçlarının hangisine ulaşmak istemiştir? 1. Ulusal bağımsızlığı korumak. 2. İç işlerine müdahale edilmesini önlemek. 3. Ulusal egemenliğin gelişmesini sağlamak. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap C. 1 ve 2. Türkiye'nin yabancı uzmanlardan oluşan heyete danışman olarak razı olması, ulusal bağımsızlığını koruma ve iç işlerine karışılmasını önleme amacına yöneliktir. Ulusal egemenlikle ilgisi yoktur, çünkü ulusal egemenlik halkın yönetime katılmasıyla ilgilidir. Soru 10. Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de yayınladığı bir genelge ile Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını ve isterlerse dağıtılmış olan mebuslar meclisi üyelerinin de bu meclise katılabileceğini belirtmiştir. Mustafa Kemal'in bu genelge ile tutumlarından hangilerini sergilediği savunulabilir? 1. Ulusal birliği sağlama. 2. Ulusun egemenliğini gerçekleştirme. 3. Ulusal iradeye saygılı olma. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. 1. 2 ve 3. Cevap E. 1. 2 ve 3. Mustafa Kemal Paşa yayımladığı genelgeyle verilen bütün tutumları sergilemiştir. Soru 11. 1. TBMM'nin özelliklerinden hangileri doğrudan çabuk ve etkili kararlar alarak uygulama amacına yöneliktir? 1. Güçler Birliği ilkesinin benimsenmesi. 2. Mustafa Kemal'i başkomutanlığa getirmesi. 3. Ahkam-ı Şeriye'yi yerine getirmesi. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap C. 1 ve 2. TBMM'nin Güçler Birliği ilkesini benimsemesi ve Mustafa Kemal Paşa'yı başkomutanlığa getirmesi çabuk ve etkili kararlar alarak derhal uygulamak amacına yöneliktir. Ancak ahkam-ı şeriyeyi yani dine ilişkin hükümleri yerine getirmesi bu amaca yönelik bir tutum değildir. Soru 12. Türkiye-Lozan Barış Konferansı'na katılan devletlere konularından hangilerini onaylatmayı amaçlamıştır? 1. Siyasal varlığı. 2. Ulusal bağımsızlığı. 3. Ekonomik bağımsızlığı. 4. Ulusal egemenliği. A. 2 ve 3. B. 1 ve 4. C. 1 ve 3. D. 1, 2 ve 3. E. 1, 2, 3 ve 4. Cevap D. 1, 2 ve 3. Türkiye-Lozan Barış Konferansı'nda katılan devletlere kendini tanıtarak siyasal varlığını misak-ı milli çerçevesinde ise ulusal ve ekonomik bağımsızlığını onaylatmıştır. Ancak ulusal egemenlik iç işleyişle ilgilidir. Halkın yönetime hakim olmasıdır. Bu konu Lozan'da gündeme getirilmemiştir. Soru 13. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri milli mücadele döneminde TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların önleme amacına dönüktür? 1. Vatana ihanet kanunun çıkarılması. 2. Takriri sükun kanunun çıkarılması. 3. İstiklal mahkemelerinin kurulması. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 3. Milli mücadele döneminde TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları önlemek amacıyla vatana ihanet kanunu çıkarılmış ve istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Ancak takrir-i sükun kanunu milli mücadele döneminde değil, Cumhuriyet döneminde Şeyh Said İslam'a bağlı olarak 4 Mart 1925 tarihinde çıkarılmıştır. Soru 14. TBMM'nin yaptığı anlaşmalarından hangileri misak-ı milliye aykırı hükümler içermektedir? 1. Moskova. 2. Ankara 1921. 3. Lozan Barış. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Cevap E. 1, 2 ve 3. Verilen bütün anlaşmalarda misak-ı milliye aykırı hükümler yer almıştır. Moskova Anlaşması ile Batum, 1921 Ankara Anlaşması ile Hatay, Lozan Barış Anlaşması ile de Boğazlar misak-ı milliden taviz olarak verilmiştir. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM döneminde yapılan çalışmalar arasında gösterilemez? A. Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi. B. Ankara'nın başkenti olarak seçilmesi. C. 1. İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi. D. Saltanat'ın kaldırılması. E. Mudanya Mütakeresi'nin imzalanması. Cevap B. Ankara'nın başkenti olarak seçilmesi.
Birinci TBMM 23 Nisan 1920'de açılmış ve 11 Ağustos 1923'te ikinci TBMM açılıncaya kadar görev yapmıştır. Teşkilatı esası 20 Ocak 1921'de, 1. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 4 Mart 1923'te, saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922'de, Budanya Mütakeresi 11 Ekim 1922'de 1. TBMM döneminde gerçekleşmiştir. Ancak Ankara 13 Ekim 1923'te yani 2. TBMM döneminde başkent olarak seçilmiştir. 15. ayrımın sonu sayfa 253.